Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile olduğu için.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve başkentten birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı ileterek başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Toruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmayı umuyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan program boyunca bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı da yine zaten biliyorsunuz. Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Gökte yıldız elli dur da el usu da belli dur. Gökte yıldız elli dur da el usu da belli. Sevda çeken onda gözlerinden beni dur. Kara sevda çeken onda gözlerinden beni dur.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdiki stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. İş yeri hekimi doktor Sayın Ebru Cengiz bizlerle birlikte, aynı zamanda kurumumuz tabiplerinden. Hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, çalışma hayatı sağlığımızı nasıl etkiliyordan söz edeceğiz bugün. Çünkü hayatımızın üçte birini iş yerlerinde geçiriyoruz gerçekten. Tabii gerek çalışanların kendi beklentileri, gerekse işverenin beklentileri bazen gerilimlere yol açabiliyor, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tabii bir de bunun olumlu yönde etkileneni var. Nasıl etkiliyor acaba çalışma hayatı bizleri?
Aslında ben ne mutlu ki işimiz var diyorum. Yani hani bütün dünyada işsizlik ciddi sorun.
Evet.
Onun için öncelikle hani işi olan herkese ne mutlu işimiz var diyorum. Biz bu iş yeri hekimleri olarak, aslında iş sağlığıyla ilgilenen bütün hekimler olarak gerek iş yerlerinde gerek evde de çalışıyoruz. Hani bayanlar olarak ben ev hanımı tanımımız vardır ya, aslında
evet,
onlar da bizim için çalışan kesim. Onların da kendine göre bir takım sıkıntıları, stresleri var. Bizim için bir patron stresi olabilir. Onun için
o
çocuk
zaman,
bakımı stresi olabilir.
Kadınların üçte ikisi hayatını çalışarak geçiriyor diyebiliriz.
Kesinlikle, kesinlikle.
Biri burada, biri evde.
Evde anne olarak çalışabiliriz,
evet,
işte hekim olarak çalışabiliriz, spiker olarak çalışabiliriz. Sadece işin adı değişir. İşin adının değişmesiyle beraber streste çeşitlilikler olur işte. Ama stres nedir? Etkileşim sonucunda oluşur sonuçta. Ve hani herkes de aşağı yukarı aynı tepkilere sebep olur. Örneklendirmek gerekirse eğer,
evet,
bir konuda stres yaşadık, ne olur? Tansiyonumuz çıkabilir, şekerimiz yükselebilir, çarpıntımız olabilir, öfkelenebiliriz. Ne için olduğunun önemi yok. Alarm dönemi, hı hı, deriz biz buna stres içinde. Bir takım hormonal sebepler var altında. Hani vücudumuzda kortizon, adrenalin dediğimiz bir takım hormonlar salgılanır ve bunlar aslında bize o öfkeyi yaşatan, tansiyonumuzu yükselten, şekerimizi yükselten. Sonrasında da direnme dönemimiz başlar.
Hı hı.
Asıl işte bunu çok yaşıyoruz biz. Yani bir şekilde tepkisel, hani işimizle ilgili stres yaşıyoruz. Bu alarm dönemine geçiyoruz. Ondan sonra da direnmeye başlıyoruz sorunla ilgili. Her neyse. Ama bizim hani burada da asıl olan şey stresle başa çıkmak. Stresi algılamak. Nasıl algıladığımız çok önemli.
Hı hı.
Burada eğer direnme dönemi dediğimiz dönemde onu realize edebilirsek, minimuma indirebilirsek ne mutlu, geçip gidiyor. Ama eğer bir şekilde kafamızda sorunu büyütmeye devam edersek, hani iş hayatında tükenmişlik dediğimiz, işte evle ilgili olarak bunun adı işte geçimsizliğe gidebilir. Hani aile içi,
evet,
geçimsizliklere gidebilir. İstemediğimiz ve konuşmak istemediğimiz şeylere gidebilir sonuçta. Hani olumsuz, hı-hı, şeylere gidebilir. Bir şekilde şekilleniyor.
Hiç olumlu tarafı yok mu? Olumlu tarafı
mutlaka
da vardır tabii
var,
değil mi?
Mesela çalışmada başarıyı etkileyen şeylerden bir tanesi stresler. Birazcık stresiniz ve kaygınız olmazsa, okul çocuklarını düşünelim ya da bizleri düşünelim, çalışmayız. İşimizi gereği kadar iyi yapamayız. Azıcık stres, hani kararı, aslında her şeyin kararı olduğu gibi stresin de kararı aslında başarıyı getirir. Ama fazlası bunda da sıkıntıya sokuyor tabii.
Evet. Peki masa başı işler nasıl etkiliyor acaba sağlığımızı?
Aslında,
çok masa başında oturan kişileri
düşünün. Aslında tabii psikososyal risklerin yanında hani onunla başladık konuya, ama masa başı işlerde bizim kas iskelet sistemi hastalıkları dediğimiz hastalıkları daha sık görüyoruz. İşte boyun ağrıları, sırt ağrıları, eklem ağrıları. Aynı zamanda eğer monitörle çalışıyorsak göz kuruluğunu çok, hı-hı, yaşıyoruz. Gerilim sebebiyle baş ağrısı olabildiği gibi monitörün yanlış yerleşmesi sebebiyle de yaşayabiliyoruz. Yani ergonomi artık
evet,
günümüzün vazgeçilmezi oldu. Buradan bütün bizi dinleyenlere söylemek istiyorum. Monitör yüksekliği göz hizamızın 5 santim altında olmak zorunda. Çünkü boynumuz diğer türlü monitöre bakmak istediğimiz zaman boynu biraz daha geriye doğru yatık kullanmak durumunda kalıyoruz. O da boynumuzda düzleşmelere sebep oluyor zaman içinde.
Hmm.
Onun için monitörün yeri çok önemli. Bir de tabii büro egzersizleri var. Biz bunu kendi eğitimlerimizde de çok kullanıyoruz. Mutlaka büro egzersizlerini yapın diye.
Aslında... Evet, şimdi şu anda bizi masa başında dinleyen o kadar çok dinleyicimiz var ki yurt içinde ve yurt dışında. O zaman şu anda oturdukları yerden bizi dinlerken neler yapabilirler?
En basiti başımızı tam sağa çevirip 8 saniye beklediğimizde, daha sonra sola çevirip 8 saniye beklediğimizde bu hareket bir germe hareketidir. Aynı şekilde başımızı öne eğmemiz ya da arkaya eğmemiz.
Yine 8'er saniye.
8'er saniye bekleyerek sağ kulağımızı sağ omzumuza değdirir şekilde, yani mümkün olduğunca gererek, tabii ağrı hissetmeyelim diyoruz. Hani çok da zorlayıp incitmeyelim. Yine bir 8-10 saniye beklemek. Bunun karşısındaki öbür kulağımızı diğer omzumuza değdirme hareketini yapıp bir 8-10 saniye beklemek. Bunların hepsi germe hareketleri. Aslında çok çeşitli, bel içinde var, omuz içinde var ama tarif etmesi burada radyoda biraz zor olacak ama YouTube'dan internete ulaşabilen herkes de büro egzersizleri diye baktıkları zaman hepsini bulabilirler. Çeşitli üniversitelerin, fizik tedavi merkezlerinin yüklediği çok güzel videolar var. Bence çok doğru olacaktır, yapalım diyorum. Zaten artık aslında bunu hastalıklardan korunmak için yapıyoruz gibi gözüküyor. Fakat biz tıpta artık sağlığın geliştirilmesini konuşuyoruz. Sağlığın geliştirilmesi dediğimiz zaman hani bugünkü durumumuzdan daha da iyiye gitmek hedefimiz. Sonuçta hani bunu yapabilmemiz için birkaç tane kriter var. Bir, stresi minimuma indireceğiz. İkincisi, egzersizlerimizi düzenli olarak yapacağız. Beslenmemize de dikkat edeceğiz.
Evet.
Bunları aslında programlarda siz de defaten vurgulamışsınızdır diye düşünüyorum. Kardiyologlar kalp damar hastalıklarında, kalp damar tıkanıklıkları olsun, bypassları olsun konuşulurken değiştirebildiğimiz faktörler diye bahsedebiliriz. Biz kilo kontrolümüzü değiştirebiliriz. Eğer genetik bir yatkınlık yoksa diyetle kan yağlarımızı mümkün olduğunca iyi düzeyde tutabiliriz.
Ama şimdi masa başında oturan dinleyicilerimiz mutlaka diyorlardır ki bu hiç de kolay değil, hele bizim gibi masa başında oturuyorlarsa.
Doğru, ama ben de masa başı işi yapıyor sayılırım. Yani hekimim. Sonuçta evet, bir ofis içinde çalışmak durumundayım ama öğle arasında ben... Biz muhteşem bir kurumda çalışıyoruz. Şanslı olan kesimleriz aslında. Ama ben gene de buradaki menüyü tüketmiyorum. Çünkü kalori olarak çok fazla. Hani fiziksel yapımıza uygun yemek seçmek lazım, öğle arası da olsa. Ve kalan artan zamanımız eğer var ise, işimiz mümkünse ya da yani işimizde öğle arası yemek tatiline çıkmamız mümkünse, oradaki yarım saatlik hareket bile bizim için çok önemli. Büro çalışanları için şey diyoruz, en doğru pozisyonda oturmuş olsak bile en iyisi biz sonraki harekettir diyoruz. Çünkü en doğru pozisyonda bile sırtımızda 5,5 kilo yük vardır sırtta. Ama kamburlaşırsak otururken o yükü 16 kiloya çıkarıyoruz. Ama en doğru pozisyonda bile 5,5 kilo var ya, onun da sürekli oraya 5,5 kilo binmesini istemeyiz. Onun için mümkün olduğunca hareket edelim. Minik hareketler de olsa, yani telefon için kalkmak olabilir, dosya dolabına evrak koymak için kalkmak olabilir, zorunlu ihtiyaçlar için kalkmak olabilir ama lütfen hani kolumuzda uzatmak yerine kalkıp masanın öbür tarafına geçelim. Mümkün olduğunca çok hareket edelim. Ve kendimize zaman ayırmak aslında muhteşem bir şey. Biraz önce de stres dedik. Kullandığımız pek çok ilacın etken maddesi, işte serotonin geri alım inhibitör dediğimiz antidepresanlardaki antidepresan kullanımı artık çok arttı. Bunun yerine stres azaltmak için sporu kullanabiliriz.
Evet, spor da çok önemli ama insanın sevdiği işi yapıyor olması da çok önemli hayatta herhalde. Aslında. Yani siz ve ben biraz bu konuda şanslıyız belki, sevdiğimiz işleri yapıyoruz ama herkes hayatta sevdiği işi yapamıyor. Bu hayattaki en büyük ödül, o ödülü
mutlaka ideal o ama şimdi... Bakış açımız var ya, yani istese de istemese de artık bir de meslek sahibi olabilmek farklı bir şey. Yani meslek sahibi olduğunuz zaman yapacağınız işler de farklı ama pek çok kişi artık iş sahibi olma derdinde. Onun için hani stres yapan işi tabii ki değiştirin diye bir psikiyatrinin yaklaşımı vardır. Hani stresle başa çıkmada. Ama değiştirmeyi değiştireceğiz de daha iyisi olacak mı? Bence hani işi değiştirme konusu çok ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Hani konuya başlarken de söylediğim gibi ben bu konuda biraz şükür tarafındayım. İşimiz varsa ne mutlu diyorum. Çünkü evet, hani iş sahibi olabilmek de çok kolay değil.
Evet. Peki spor dediniz. Spordan devam edelim isterseniz. İşe başlamadan önce yapılan spor mu bizi daha çok motive eder? İş sonrasında yapacağımız spor mu acaba?
Aslında o konuda hiç şartlamak istemiyorum. Çünkü hepimizin bir iş döngüsü var, ev döngüsü var. Sabah kaçta kalktığımız, kahvaltımız kaçta yaptığımız. Bir kere sporu tamamen aç karnı önermeyiz. Bu sefer kasımızı yakarız. Bir miktar yemiş olmayı isteriz. Ama tam dolu karınla çıktığımız zaman kalbi zorlarız. Onu da çok istemeyiz. Yani hani hafif atıştırmalardan sonra spor öneririz. İşinizin kaçta başladığı çok önemli. Sabah 9 mesaisiyle ya da 8 mesaisiyle başlayan birisi için sabah sporu çok uygun olmayabilir. Hı hı. Hani kalkacak, işte işe gelecek, bir takım hazırlıkları var. Ona zaman ayıramayabilir. Hani önemli olan kişinin ne zaman o süreyi ayırabildiği. Onu aslında işte sağlığın geliştirilmesi diyoruz da biz sağlığın geliştirilmesinde erişkine sorumluluk veriyoruz aslında. Diyoruz ki kaliteli yaşlanabilmen için. Bir kere yani çok önemli ömür uzatası. Evet. 80 yaş gibi bir ömür beklentimiz var ve emeklilik yaşımız 65. Dolayısıyla bizim o kaliteli yaşlılığı yaşayalım ki tadını çıkaralım, hı hı, artık. O dönemi yeterince iyi yaşayabilmemiz için de sağlıklı ve kaliteli yaşlanmamız lazım hakikaten. Evet. Onun için de mutlaka bunu erişkin olarak ben herkes planlayacaktır diye düşünüyorum. Haftada 3 gün 45 dakika yürüyüş. Hani çok zor değil. Bunu işe giderken de servis kullanmayabilir, araç kullanmayabilir, yürüyerek gidebilir ya da iş dönüşü eve giderken de böyle 45
ama
dakikalık bir yol
ayırabilir. Ama biz hep böyle bir yetişme çabamız vardır ya, hep son anda geliriz işe ya da işten çıktığımızda eve gidince bizi o kadar çok bekleyen iş vardır ki. Bizi derken tabii özellikle kadınlardan kesinlikle söz ediyorum ben.
Kesinlikle haklısınız. Ama bizim de kafamız o kadar dolu ki aslında ben kendimden, hı hı, de biliyorum, işte ev olsun iş olsun, iş sıkıntısı, ev sıkıntısı, çocuk sıkıntısı, hepsi böyle üst üste gelebiliyor. Aslında bu yürüyüşte hani hafif de müzik olursa çok da güzel olur aslında. Böyle kendimize zaman ayırdığımız kaliteli bir süre de olabilir bu 45 dakika. Evet. Ben öyle düşünüyorum ve mümkün olduğunca kendi adıma, kendi yaşantıma soktum ben sporu. Bir şekilde haftada 3 gün spor yapıyorum hakikaten. 45 dakikamı ayırıyorum. Onu kendim için yaptığım belki de tek şey o. Hı-hı. Ama kendimiz için bunu yapmak zorunda olduğumuzu
tek
düşünüyorum.
Tek şey belki de en güzel şey.
Kesinlikle. Yani her anlamda rahatlıyorsunuz. Hem bir kere ruhen de rahatlıyorsunuz. Bir kere 45 dakika spor dediğimizde serotonin salgılatıyoruz vücuda. Hı-hı. Hem mutluluk veriyor bize, hem aslında serotonin, melatonin dediğimiz başka bir hormona dönüşür. O da düzgün uyumamıza sebep olur. Stres de uyku bozukluklarının altında çoğu zaman yatan şey.
Hele ki şimdi saatlerin alınmasıyla birlikte o döngü tamamen değişti. Değil birazdan mi? Bu konuya da değineceğiz zaten bir diğer konuğumuzla. Hı-hı. Peki şimdi tabii iş yaşamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gelemeyiz. Mutlaka olumsuzluklar olacaktır ama bu olumsuzluklara meydan vermemek için, sağlığımızın bozulmaması için yapacaklarımızın başında spor geliyor dedik.
Bir de kabullenelim. Sıkıntıyı kabullenmek aslında başa çıkmanın ilk adımıdır. Hı hı. Hani sorunu görelim ve kabullenelim. Hani iş hayatı diyoruz ama bizim aslında, bizim için önemli olan... Biz
önce işe, çok şükür bir işimiz var
çok
diyeceğiz.
Çok şükür tabii, evet, ki. Sonrasında çok şükür ki o işten dışarıda harcayabileceğimiz parayı kazanıyoruz diyoruz. Hı hı. Çünkü o gelir aslında bizim dışarıda arkadaşlarımızla, dostlarımızla, işte çocuğumuzla, evimizin giderleri için harcamamız gereken parayı kazanıyoruz. Aslında bizim mutlu olduğumuz alan, evet hani çok şükür ki mutluyuz biz işimizde ama değilsek bile bir şekilde o para sonuçta bizim dışarıdaki mutluluğumuz ve zorunlu ihtiyaçlarımız için kazanılan bir para. Hani onu unutmamak lazım. Buradaki amaç gelip iyi şekilde işimize sonuna kadar, hı hı, götürebilmek ve o parayı kazanabilmek. Sonrasında zaten dışarıdaki özel hayatımızı en iyi şekilde, en keyifli şekilde geçirmek için çalışacağız diye düşünüyorum.
Evet, peki biz de bir şey daha ekleyecektiniz herhalde.
Bir de göz kuruluğunu mutlaka söylemek istiyorum. Eğer ofis çalışanları, arkadaşlarımız lens
bilgisayarla çok
evet, monitör kullanıyorsak ve lens kullanıyorsak mümkün olduğu kadar gözlük kullanalım. Çünkü zaten hani monitörler göz kuruluğunun çok sık sebebi. Onu gözlüğe geçirerek bir tık rahatlayabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
bilgileri
ediyorum.
Bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, iş yeri hekimi Doktor Sayın Ebru Cengiz de konuğumuz. Aynı zamanda kurum tabibimizdi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen?
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar, Türkiye'den selamlar, sevgiler, saygılar.
Merhaba, iyi yayınlar, selamlar, ne gidiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Yusuf Özkan, yaz saati uygulaması ile ilgili bir tartışma var. Bununla ilgili sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Biyologlar uyku sorunu nedeniyle yaz saati uygulamasının uzun vadeli sorun oluşturabileceğini savunurken, psikiyatristler ise tam tersini, gün ışığının insan yaşamını olumlu etkileyeceğini söylüyorlar. Siz neler aktaracaksınız bu konuyla ilgili?
Evet, 2001 yılında Avrupa Parlamentosu yaz saati uygulamasına enerji tasarrufu, tarım, turizm ve ulaşım sektörlerindeki çalışmanın daha kolaylaştırılması nedeniyle böyle bir karar aldı. Ancak bunun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yeterince tartışılmadığı konusu tartışılmaya başlandı son dönemde. Hollanda'da bu konuda özellikle önceki gün hafta sonunda yaz saati uygulamasının başlamasının ardından yeniden gündeme geldi. Sizin de belirttiğiniz gibi bilim insanlarının bir kısmı bunun yararlı olduğunu savunuyor. Bir kısmı da bunun insan sağlığına zararlı olduğunu belirtiyor. Özellikle biyologlar bu konuda sıkıntılı. Uyku değişikliğinin uzun vadede insan sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olacağını belirtiyor. Hollandalı insan organizması üzerine araştırma yapan Groningen Üniversitesi'nden Marijke Hordijn. Ona göre bu tür saat değişiklikleri fark edilmiyor ama insanın uyku düzenindeki kısa süreli dalgalanmalar bile sağlık üzerinde çok ciddi etkiye neden olabiliyor. Ayrıca savunduğu bir başka noktada sanıldığı gibi iş verimini artırmıyor. Aslında insanların normal çalışma süreleri bir saat kaydırılmış oluyor ama iş yükü yine devam ediyor. Bu nedenle de çok fazla bir katkısı yok Hollandalı uzmana göre. Ancak psikologlar, psikiyatristler aynı görüşte değil. Onlar uykudaki değişimin insan vücuduna bu kadar çok fazla zarar vereceğini düşünmüyorlar. Çünkü insan vücudunun çok esnek olduğunu, bu tür değişikliklere kolay adapte olabildiğini belirtiyorlar. Hafta sonu bir saat geç ya da erken uyanmanın çok fazla sağlığa etkisi olmadığını savunuyorlar. Ve onlara göre gün ışığından erken şekilde yararlanmak, daha fazla gün ışığına maruz kalmak da insan psikolojisini olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle de sağlık üzerindeki tartışmaların gereksiz olduğunu vurguluyorlar. Rusya örneğini veriyor karşı olanlar. Rusya'nın bir süreden beri yaz saat uygulamasını tamamen geçtiğini ve daha verimli olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle de bir sıkıntı olmamasını gerektiğini belirtiyorlar. Ancak biyologlar yaz saat uygulamasının veriminin kanıtlanmadığını, ancak sağlık üzerindeki etkilerinin, olumsuz etkilerinin bilimsel bir şekilde kanıtlandığını ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini savunuyorlar Nevin Doruk.
Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer sormak istediğimiz konu da Brüksel saldırıları sonrasında Avrupa toplumunda güvenlik kaygısı öne çıktı. Hollanda ve Almanya'da halkın 1/4'ü bir terör saldırısı daha yaşanacağını düşünüyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Paris saldırılarından sonra ortaya çıkan bir korku, bir o zamanlar Avrupa toplumunda yaklaşık %50 oranındaydı bundan endişe duyanların, bir saldırı, yeni bir saldırı olacağı endişesi taşıyanların. Ancak Brüksel saldırılarının ardından oldukça arttı bu sayı. Geçen hafta sonu Hollanda'da ve Almanya'da buna yönelik araştırmalar yapıldı. Yaklaşık toplumun %78'i yeni bir saldırı olacağından endişe duyduğunu belirtti. Güvenlik kaygılarını dile getirdi. Ve bunun için de öncelikli olarak aşırı sağ partilerin yaygın bir şekilde son dönemde kullandıkları sınırların tekrar kapatılarak, yani Schengen Anlaşması'ndan önce olduğu gibi sınırların kapatılıp yeniden sınır kontrollerine başlanması ve Avrupa'ya giriş çıkışların kolay olmaması önerisini gündeme getirdi. Buna inanıyorlar. Bunun güvenlik sorununu en aza indireceğini belirtiyorlar. Yine bu araştırmalar kapsamında, yani güvenlik sorununun öne çıkmasıyla birlikte Batı'da göç ve özellikle İslam ülkelerinden gelen mülteci akınına karşı sert açıklamalar yapan aşırı sağ partilerinde oy oranının artmaya başladığını gösteriyor. Çünkü güvenlik kaygısı yaşayan insanların söylemde buna karşı söylemlerle oy toplamaya çalışan aşırı sağ partilere yöneldiği ve bu partilerin kamuoyu yoklamalarında giderek güç kazandığını belirtiyor. Bu nedenle de eğer bu soruna, güvenlik sorununa çözüm bulunmazsa hem ekonomik anlamda, çünkü Paris saldırılarından sonra Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın sınır kontrollerinin artırılması nedeniyle sırf bu yüzden bir ayda 9 milyar avroluk bir kayıp ortaya çıktı belirtiliyor. Ki Brüksel saldırılarından sonra bunun daha da artacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bu soruna, yani güvenlik sorununa çözüm bulunmadığı sürece hem ekonomik kayıp hem de ülkede ırkçı kesimin yükselişi, göçmenlere yönelik ön yargının artmasından korkuluyor. Bu nedenle de önümüzdeki salı günü Hollanda parlamentosu özel bir oturum yapacak. Bu sorunlar nasıl ortadan kaldırılır ve halkın güvenlik ihtiyacı yeniden nasıl karşılanır, bu kafasındaki soru işaretleri nasıl gidilir? Şimdi buna çözüm aranıyor Nilgün Doruk.
Umarız korkulan olmaz. Bir an önce de çözümler bulunur sevgili Yusuf Özkan. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkürler, hoşçakalın.
Sonra ne tam mavi, ne tam sarı olmadı. Hafif bir söz gibi belki ama öyle. Thank you.
sihirli sözcükler. ...15.41 Türkiye'de saatlerimiz ve son köşemiz başladı. Sihirci Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz.
Merhabalar.
Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün konuşma eğitimlerinden söz edeceğiz. Kimler konuşma eğitimi almalı, çocuklardaki konuşma eğitiminden. Çocuklardaki konuşma eğitimi aslında anne karnından başlayan bir süreç
evet.
galiba.
Evet, artık tespit edildi. Hani eskiden de tahmin edilebiliyordu... Eskiden dediğim bir 15-20 yıl öncesinde anne karnında çocukları müzik dinletmekten falan bahsetmeye evet. başladık ama artık tespit edildi ki anne karnında duyabiliyorlar. Dolayısıyla konuşma eğitimi aslında anne karnında başlıyor.
Evet ve uzun bir süreç tabii.
Evet, evet. Ve annenin yani biyokimyasıyla da ilgili. Stresten uzak olması, işte bebekle konuşabiliyor olmaları... etkiliyor. Konuşmaya daha erken yaşta ve daha bilinçli bunu sözcükleri daha farkındalıklı kullanmalarına hizmet eden bir süreç anne karnında başlıyor.
Sonrasında
devam ediyor.
Okul hayatıyla daha doğrusu okul öncesi eğitimle de aslında
evet,
devam etmesi
aslında
gereken bir süreç.
Aslında konuşma bir
galiba.
Beceri. Dolayısıyla edinilmesi gerekiyor. Sosyalleşmeyle çok Hı-hı. ilgili. Okul öncesi eğitim özellikle bizim konuşmadan bahsetmeye başladığımız yaş 2-7 yaş arası. 2 yaşından önce zaten ağız içini ve gırtlağı keşfettiği için çocuklar ağırlıklı olarak 2 yaşına kadar keşif süreci. 2 yaşında bir çocuğu konuşuyor kabul ediyoruz aslında. 2 yaşla 7 yaş arası konuşma becerisinin geliştirildiği dönem. Dolayısıyla sosyalleşme çok önemli olduğu için anaokulu ki bizde okul öncesi eğitim aslında çok da önerilen ama yeterli Türkiye geneline baktığımızda yeterli sonucu henüz alamadığımız bir süreç. Ama sosyalleşme açısından çok değerli bir dönem. O yüzden de konuşma becerisinin çok ilerletilmesine hizmet ediyor.
Eğitimle Buyurun. Geliştirilebiliyor aslında.
Tabii ki eğitimle geliştirilebiliyor.
Süreci.
Artı eğer bir sorun varsa eğitimle keşfedilebiliyor. Bizim açımızdan önemli olan
evet.
o. Çünkü belli bozuklukların diyelim keşfedilmesi ve erken dönemde keşfedilip hatta çocuk hissetmeden giderilmesine yönelik destek verilmesi çok önemli. O yüzden 7 yaşına kadar süreç keşif süreci yani ebeveynin ve eğitmenlerin keşif süreci.
Evet, şimdi bozuklukların keşfedilmesine geleceğiz ama isterseniz kademe
Tabii,
kademe
buyurun.
Gidelim. O arada neler yaşar çocuklar? Örneğin bazı harfler yoktur, bazı heceler yer değiştirir.
Aslında şöyle, çocuk sahibi olan herkes bilir. 6 aylıkken falan bebekler böyle bir çığlık süreci yaşamaya başlarlar.
Evet.
O bebeklerin gırtlaklarını keşfettikleri süreç. Hepimiz hatırlarız işte bebekler böyle bir kademeli olarak bağırmayı öğrenirler.
Hı hı.
Gerçekten gırtlaklarını açıyorlar. Ses teli o esnekliği deniyor. Tıpkı bir enstrümanı karıştırır gibi bebek 6 aylık süreçte başlıyor 6 aylıkken buna. Arkasından bizdeki çocuklar daha çok dedeleri ve babaları sevindiriyorlar. Hep bunu söylüyoruz.
Evet.
Çünkü arkasından dudakları keşfediyor bebekler. İşte bu mamma, dede, baba falan
hı hı.
gibi. Daha sonra işte daha ağız içi keşfediliyor. Fakat bu süre iki türlü değerlendirmek lazım. Bir keşif süreci yani çocuk gerçekten kendi ağzının içini keşfediyor. İki sürekli büyüdüğü için keşfettiği de yerinde durmuyor.
Hı hı.
O yüzden de bazı sesleri farklı seslendirebilir. Mesela işte en çok karşılaşılanlar K ve T sesinin yer değiştirmesi. İlginçtir. Başka dillerde de benzerleriyle karşılaşılıyor bu arada. Mesela kapı yerine tapı gibi. İşte tapıyı tapat. Hani kapıyı kapat yerine Hı-hı. tapıyı tapat demeleriyle karşılaşırız. Çocuk Türkçesi çok sevimlidir. Yine G ve D yer değiştiriyor. Yani gel yerine del demek gibi. Ş ile S yer değiştirebiliyor. Kus. Kusluğa gelmiş. Gibi.
Evet.
Çünkü bütün bu sesleri aslında kendimiz çıkardığımızda fark edebiliriz ki çok küçük ayrımlar vardır. Yani S ile Ş arasında gerçekten dilin ciddi bir tecrübesi var. Hı hı. O oluşuncaya kadar, çocuklar bunu edininceye kadar ihtiyaç duyuyorlar. Yine sıklıkla karşılaşılan R'lerin söylenememesi. İşte bu kalıcıysa eğer, kalıcı olabilecek gibiyse peki, keşfedilmesi gerekiyor.
Heh, ne zamana kadar düzelmezse kalıcı olduğundan şüphelenilmeli acaba? 7
yaş bir sınır, 7-8 diyebiliriz. Biraz sosyal ortamla da ilgisi var ama 7-8 hı-hı yaşından sonra devam ediyorsa eğer bir uzmandan destek almakta fayda var. Her türlü söyleyiş bozukluğu hı-hı için.
Evet.
Bunun içinde daha ciddi şeyler de olabilir. İşte kekemelik gibi mesela, onlar daha ileri yaşlara kadar, örneğin işte 10-12 yaşına kadar karşılaşılabilir sorunlar. Yani o sorunlarla karşılaştığımızda zaten çok bariz olduğu için acaba var mı yok mu demiyoruz, evet, ama
belli söyleyiş bozukluğu. Tepelik içinde aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
Aşağı yukarı o da şöyle söylemek lazım. Eğer ağız içi boşluğunu fark etmekle ilgili bir sorun yaşıyorsa çocuk, yani fark etmek değil de hı-hı kullanmakla ilgili bir sorun yaşıyorsa, yine onlu yaşlara, yani ergenliğe girmeden önce bunun çözülmesine yönelik adım atmak lazım.
Peki giderilebilir bozukluklar mıdır? Kekemelik, pepelik?
Evet, hepsi artık giderilebilir bozukluk. Artık kekemeliğin zaten nörolojik bir şey olduğunu keşfettik cümleten. Çünkü nörolojik araştırmalar çok ilerledi. Eskiden kekemeliğin birazcık daha, nasıl söyleyeyim, edinilmiş bozukluk olabileceğini de düşünüyorduk. Ailede bir kekeme varsa ondan da edinebilir gibi düşünülüyordu ama artık şu kalıtsal olarak konuşma merkezimiz, kulakların biraz üzerinde ve genellikle tek beyin içerisinde, sol beyin lobunda. Fakat zaman zaman farklı beyin yapıları olabiliyor. Kekemelerin her iki beyin lobunda konuşma merkezi olduğu keşfedildi. Ve kekemelik aslında hızlı düşünmenin bir ürünü. Her iki lob aktif olduğunda aradaki elektrik yükünün ağırlığından dolayı kekemelik yaşandığı tespit edildi artık. Bu kalıtsal bir şey. Kekemelik sorunu yaşayan hemen hemen her insanda karşılaşıldığı söyleniyor. Böyle bir araştırma yok ama karşılaşıldığı öngörülüyor. Bu sadece belli durumlarda aktif oluyor. Yani bu elektrik yükü duygusal bir sorunla ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda kekemelikten bahsediyorsak, biraz acımasız bir cümle ama çok doğru bir cümle olduğunu sanıyorum. Çok kontrolcü ve aşırı titiz anne babalardan kaynaklanıyor çoğu zaman. Ya da çok sevdikleri birini kaybetmekle ilgili oluyor. Bir travma yaşıyor oluyor biliyorlar. Ama ciddi bir şey olması lazım. Yani o anda her iki beynin her iki lobu arasındaki yoğun elektrik yükü sözcüğe dönemeyince nefesle de ilgili bir sorun yaşanıyor ve ortaya çıkıyor birdenbire.
Peki tedavi yöntemi yine temrinlerle ve nefes tekniğiyle mi acaba?
Evet, hatta yeni bilgisayar programları var bununla ilgili. Yeni yaklaşımlar içerisinde ilk önce unutturma denilen bir süreç işletiliyor, 15-20 gün kadar. Tabii ergenlik seviyesini geçmiş kekemelikten bahsediyoruz. Çocukluktan hı-hı değil şu anda. 15-20 gün kadar kişinin hiç konuşmaması
tedavi gerekiyor. De bu aşamada mı başlıyor?
Çocukluk döneminde, yani 7 yaş 12 yaşa kadar bir kekemelikten bahsediyorsak aslında tedavi böyle belirgin bir konuşma terapisinden çok ortamın düzenlenerek çocuğun kendiliğinden aşmasına yönelik. Şöyle bir araştırma var. Kekemelik sorunu nüfusa oranla, Türkiye'de yapılmış bu araştırma, %5 çocuklarda karşılaşılma oranı. Bu %5'in %4'lük kısmı kendi kendine iyileşiyor. %1 sadece tedaviye ihtiyaç duyuyor. Yani daha doğrusu konuşma terapisine ihtiyaç duyuyor. %4'ün kendi kendine iyileşmesinin sebebi bir, ergenlikten önce çocukların kendiliğindenliği çok güçlü. Kendiliğinden geçebiliyor hakikaten, ona odaklanmadığında. Ama tabii burada anne baba ve öğretmenlerin çok bilinçli ve destekleyici olması gerek. Anne babaların hiç yapmaması gereken şeyler var. Hı hı. Örneğin düzeltmek gibi ya da onun yerine cümleyi tamamlamak gibi. Ya da kekelemeye başladığı zaman ondan utanma duygusu. Çocuklar duyguları çok iyi hissettikleri için anne babaların çekinme, utanma, üzülme gibi duygularını çok iyi iradeleriyle kontrol altına almaları gerekiyor. bir de yaşanan travma ile ilgili, ama genellikle 12 yaşına kadar kendiliğinden geçiyor.
Geçiyor.
Eğer geçmezse terapi uygulanıyor.
Evet, terapide nedir şans?
Çok
şansı?
Yüksek oranlar. Zaten bunu düzenleyebilmiş çok fazla insan da var. Birkaç yöntem izleniyor. İşte çok bilineni mesela bir ritme oturtmaktır. Bu ritim sadece şarkı ritmi değil. Aynı zamanda sözcüklerin arasında işte ilk heceyi uzatarak, konuşmayı ağırlaştırarak belli bir süre bir konuşma terapisi uygulanabiliyor. Yine aynı şekilde tabii yetişkinlerin şöyle bir artısı var. Terapileri çok bilinçli uyguladıkları için çocuklarda öyle bir başarı şansı
Yok.
olmuyor. Yine uygulanan yöntemlerden biri nefes egzersizleri. Çünkü kekemeliğe sebep olan şeylerden biri nefes yutumu. Bende de vardır mesela. Benim de yaşadığım, gırtlağımla ilgili yaşadığım bir sorun yüzünden zaman zaman aynı nefes yutumunu ben de yaşıyorum, ama bir kere yaşıyorum.
Evet.
Ve o bir kere yaşadığımda onu bir nefes egzersizi öğrendim. Bir kere yaşandıktan sonra dengeleyebilecek bazı nefes teknikleri kullanabiliyorum. Bu tür teknikler öğretiyorlar. Tabii yüksek kekemelik, yani bir sözcüğün ilk hecesini ya da ilk sesini diyelim, ilk harfini diyebiliriz.
Evet.
Birden çok kez tekrarlama hali. Öyle bir durumda benim bu bir kere de yaşadığımı o kişi belki 10 defa yaşıyor. Çünkü o yoğun elektrik akışı nefesi durduruyor.
Evet, ama çok güzel şarkı söylüyorlar
Tabii ritim çünkü.
kekelemeden.
Yine yöntemlerden biri kişilere kendi, çünkü kekemelik bir kere de oluşuyor ama arkası psikolojik bir şey olduğu için sosyal bir utanmaya neden olabiliyor. Onu bir kere kırdınız mı? Ritimle kekeme olma gibi bir durum söz konusu değil. Aslında çoğu söyleyebilirse iyi şarkı söylüyor.
Evet, bir gelelim söyleyiş bozukluklarına. Süremiz
Tabii,
de çok
tabii.
az kaldı ama hatta bitti
En
neredeyse.
çok söylenenlerden örnek verelim. Mutlaka eğitim alınması gerektiğini hatırlatalım. Memleketçek bizim sorunumuz, öyle söyleyelim. Açık E'lerimiz.
Evet.
Açık E ne demek? Yani bazı E'ye içinde E olan sözcükleri biraz farklı söylemek. En çok söylenen işte mesela 55 gibi ya
Evet.
da ne bileyim mendil gibi.
Elbette.
Bunların daraltılması lazım. İşte Karadeniz, özellikle işte Samsun, biraz işte Orta Anadolu'ya yakın, Karadeniz'in orta kısmı çok söyler bunu.
Penceredeki
Düzeltin.
tekir kedi kendi
Evet, sizin tabii ki
penceresindeki
eğitiminizden. Ya da tam
etiydi.
tersi, Orta Anadolu'da darlığıyla karşılaşırız. İşte Erkan gibi.
Evet, erkek.
Kesinlikle. Bunların mutlaka düzeltilmesi gereken, yani çünkü günlük hayatta biz bunların konuşma şeklimiz olarak farkında olmayabiliyoruz, ama düzeltilmesi gereken bozukluklar olduğunu kabul etmek lazım. Eğitimleri var. Hatta artık internet üzerinden eğitimleri var. Çünkü profesyonel hayatta, yani iş hayatında ya da işte yarın bir gün, benim bir arkadaşımın sözü vardır. Kız isteyecek olsam utanırdım diye. Hani kız istemek durumunda kalınırsak düzgün konuşalım diyerek eğitimlerine önem vermek lazım. Onu söyleyebiliriz. Gerçekten internet üzerinden ulaşılabilecek çok güzel kaynaklar var. Bakmak gerek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine
Rica
çok
ederim.
çabuk geldik süremizin sonuna.
Öyle.
Ancak haftaya yine birlikte olacağız. Yine dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek konularla. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'a tekrar teşekkür ediyor. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz
Sağ olun.
stüdyomuzdan. Ve siz sevgili dinleyicilerimize de bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz bizler. Yarın yine burada Hayatın Sesleri ekibi olarak sizleri bekliyor olacağız. 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba diyene kadar. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
da
olduğu için.
Hayatın Sesleri.